Kış Bahçesi, Christine Hanna, 13. Ayrım. Adada her biri sık dikilmiş ağaçlarla manzaradan gizlenmiş 9 özel banda. Çatıları sazdan yapılmış, yanları açık küçük kulübeler vardı. Misafirler birbirlerini ya da personeli sadece yemek yedikleri yemek kulübesinde olduklarında ya da güneş batımında plajda her kulübenin önünde bir masanın üzerine kokteyller hazırlandığında görüyorlardı. Nina sahildeki şezlongların üzerine dikkat çekmeyecek şekilde yazılmış No 7 işaretini gördü ve kulübeye giden kum yolu takip etti. Tavşanlardan daha büyük olmayan iki küçük antilop, buz kıracağı kadar sert boynuzlarıyla yolun karşısına atladı ve gözden kayboldu. Danny onu görmeden önce o Danny'yi gördü. Örülmüş bambu sandalyelerden birinde oturuyordu. Çıplak ayaklarını sehpanın üzerine koymuş, birasını yudumluyor ve okuyordu. Nina tahta parmaklığa yaslandı. Bu bira odadaki en yakışıklı şey sayılmaz ama buna oldukça yakın. Danny kitabını yere fırlattı ve ayağa kalktı. Eski, fazla yıkanmış haki rengi şortu, iyi bir kesime ihtiyacı olan uzun siyah saçları ve gölgeli, kirli sakallarla kaplanmış çenesiyle bile çok yakışıklı görünüyordu. Onu kollarına çekti ve Nina gülerek onu itinceye kadar öptü. "Çok pisim," dedi. "En sevdiğim yanın bu," dedi onun kirli avuç içini öperken. "Bir duşa ihtiyacım var," dedi gömleğinin düğmelerini çözerken. Danny elinden tutup onu yatak odasına ve tahtadan yapılmış patikadan aşağıya, banyoya ve dışarıdaki duşa götürdü. Püsküren sıcak suyun altında süt yenini, şortunu ve külotunu çıkardı. Ayağıyla ıslak giysileri kenara itti. Danny tamamen ön sevişme olan bir biçimde onu yıkadı ve sabun hala ıslak vücudundan aşağıya kayarken Nina ona uzandığında tek gereken şey bir dokunuştu. Danny onu kollarına aldı ve yatak odasına taşıdı. Daha sonra ikisi de tekrar nefes alabildiklerinde üzerine ağ örtülü yatakta birbirlerine sarılarak yattılar. "Vay canına," dedi Nina, başını kıvırdığı koluna yaslamıştı. "Bu işte ne kadar iyi olduğumuzu unuttum." "Birçok şeyde iyiyiz." "Biliyorum ama bunda gerçekten çok iyiyiz." Bir duraklama oldu ve Nina, Danny'nin duymak istemeyeceği şeyi söyleyeceğini anladı. "Babanın öldüğünü Sylvie'den duymam gerekti." "Ne yapmam gerekiyordu? Telefon etmem ve ağlamam mı? Onun ölmekte olduğunu söylemem mi?" Danny birbirlerinin yüzüne bakacak şekilde konumlanıncaya kadar kendisiyle birlikte onu da çekerek yana döndü. Elini sırtından aşağıya kaydırdı ve kalçasının kıvrımına koydu. "Ben Dubai'deydim, hatırladın mı? İnsanları kaybetmeyi anlarım Nina. Bunun içinde akü asidi gibi nasıl durduğunu, nasıl yaktığını bilirim. Ve bundan kaçmayı da bilirim. Afrika'da olan sadece sen değilsin, öyle değil mi?" "Benden ne istiyorsun Danny? Ne?" "Bana babanı anlat." Nina kendisini köşeye sıkışmış hissederek gözlerini ona dikti. Ona istediğini vermek istedi ama yapamadı. Duyguları, kalbi o kadar yoğundu ki, eğer kendisinin bütün duyguları hissetmesine izin verirse, bir daha asla dönmek için bir yol bulamayacaktı. "Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Oh, benim güneşimdi sanırım. İşte ben de seni böyle seviyorum," dedi usulca. Nina bunun kendisini daha iyi hissettirmesini diledi. Ama hissettirmedi. Eşitsiz aşkı, bir insan diğerinden daha fazla aşıksa, işten nasıl yıkıldığını biliyordu. O da bazen annesine baktığında, babasının gözlerinde böyle bir yıkım görmemiş miydi? Elbette görmüştü. Ve bir kez böyle bir acıyı gördükten sonra bunu unutamıyordunuz. Eğer Danny ona bir kez böyle bakarsa, bu Nina'nın kalbini kırardı. Ve bakacaktı da, er ya da geç, onun babasını çok sevmiş olsa da daha çok annesi gibi olduğunu görecekti. Biz sadece şey yapamaz mıyız? Şimdilik, dedi Deni. Ama Nina bunun burada bitmeyeceğini biliyordu. Onu kaybetme düşüncesi kendini tuhaf bir şekilde tedirgin hissetmesine neden oldu. Bu yüzden duygularını katlanılmayacak kadar şiddetli olduğunda her zaman yaptığı şeyi yaptı. Ellerini onun çıplak göğsüne, göğsünden aşağıya, göbeğinde çizgi halinde bulunan kıllara ve daha da aşağı kaymasına izin verdi. Ona dokunduğunda ve onun kendisi için ne kadar sert olduğunu hissettiğinde Deni'nin hala onun olduğunu biliyordu. Şimdilik. Gökyüzü barut rengi ve bulutlarla dolu. Yalnız bir martı havada dolanıyor. Öterek rüzgarla mücadele ediyor. O küçücük, uzun, kahverengi örgü saçları ve dizlerinde sıyrıklar olan bir kız. Onun arkasından koşan. Önünden kumun üzerinde dönerek bir uçurtma geçiyor. Kız ona ulaşamadan ters dönüyor. Babacığım! Diye bağırıyor kız. Babasının çok ileride olduğunu bilerek. Babası onu duymuyor. Ben buradayım! Meredith panikleyerek uyandı. Yatağın içinde oturdu ve onun orada olmayacağını bilerek etrafına bakındı. Bu da başka bir rüyaydı. Hala yorgundu. Örtülerin altında dönerek geçirdiği geceden sonra vücudu ağrıyordu. Jeff'i uyandırmamaya dikkat ederek yavaşça yataktan çıktı. Pencereye gitti ve karanlığa baktı. Gün henüz yüzünü göstermemişti. Kendini kontrol etmeye çalışarak kollarını sıkıca kavuşturdu. Son zamanlarda sanki ruhunun parçaları dökülüyormuş gibi hissediyordu. Sanki bu ruhsal bir cüzzam hastalığının kötü bir biçimiymiş gibi. Yatağa dön Mer. Arkasına dönüp bakmadı. Üzgünüm, seni uyandırmak istememiştim. Neden bugün biraz daha geç kalkmıyorsun? Bu iyi bir fikir gibi gelmişti. Kendini onun kollarında ve battaniyelerin altında saklamak ve hayat onsuz yaşamaya devam ederken sadece uyumak. Keşke yapabilseydim, dedi. Çoktan bu sabah ne yapması gerektiğini düşünerek. Madem ki uyanmıştı, 3 aylık vergiler üzerinde çalışabilirdi. Gelecek hafta muhasebeciyle bir toplantısı vardı ve hazır olması gerekiyordu. Jeff yataktan çıktı ve yanına geldi. Meredith kararmış pencerede yüzlerinin yaldızlı bir görüntüsünü gördü. Her şeyle ve herkesle sen ilgileniyorsun Mer. Ama seninle kim ilgileniyor? Meredith döndü ve Jeff'in ona sarılmasına izin verdi. Sen ilgileniyorsun. Ben mi? Dedi sertçe. Ben senin yapılacaklar listendeki şeylerden bir tanesiyim. Başka bir zaman, geçen sene belki, ona bu konuda adil olmadığını söyler, bu konuda onunla kavga ederdi. Ama şimdi bunu umursayamayacak kadar yorgundu. Şimdi olmaz Jeff. Söylemeyi düşünebildiği tek şeydi. Bu konuşmayı yapamam. Ne kadar acı çektiğini biliyorum. Elbette acı çekiyorum. Babam öldü. Bundan daha fazlası var. Daha fazla şey yapıyorsun, dedi usulca. Hala ondan ilgi görmek için can atıyorsun. Tıpkı... Ne yapmam gerekiyor? Onu görmezden mi gelmeliyim? Ya da belki işinden mi ayrılmalıyım? Birini tut. Senin orada olman onun umurunda bile değil. Bunun incittiğini biliyorum bebeğim ama o bunu asla umursamadı. Yapamam. Buna yapmama izin vermez. Ve babama söz verdim. Ya seni mahvederse? Babanın istediği bu muydu? Annen yüzüne bile bakıyor mu hiç? Onun haklı olduğunu biliyordu. Böyle zamanlarda onunla bu kadar uzun süredir birlikte olmamış olmayı, onun bu kadar çok şey görmemiş olmasını diliyordu. Ama oyunun oynandığı gece oradaydı. Ve onun gibi diğer gecelerde de. Onun kalbini ve bazen ne kadar fazla acı barındırdığını biliyordu. Ben onunla ilgili değil. Bunu biliyorsun. Bu benimle ilgili. Kim olduğumla. Ben sadece bunu, onu bırakamam. Babam bu konuda endişeleniyordu. Hatırladın mı? O olmadan ailemizin dağılacağından korkuyordu ve haklıydı. Biz dağılıyoruz. Sen dağılıyorsun ve kimsenin sana yardım etmesine izin vermiyorsun. Doktor Burns kısa sürede iyi olacağını söylüyor. İyileştiğinde söz veriyorum, evini temizlemesi ve faturalarını ödemesi için birini tutacağım, tamam mı? Söz veriyor musun? Onu dudaklarından hafifçe öptü. Bitmişti. Şimdilik. Kahvaltı için geri geleceğim, tamam mı? Bize omlet yapacağım ve meyve. Sadece sen ve ben. Ondan yavaşça uzaklaşarak banyoya gitti. Kapıyı kapatırken onun bir şey söylediğini duyduğunu sandı. Endişeli kelimesini duydu ve kapıyı kapattı. Karanlıkta koşu kıyafetlerini giydi ve yatak odasından çıktı. Aşağıda kahve makinesini çalıştırdı, köpekleri aldı ve dışarıya Şubat ayı başlarının soğuk karanlığına çıktı. Kendini daha önce hiç olmadığı kadar çok zorladı. Umutsuzca kafasını boşaltmak istiyordu. Fiziksel acıyla başa çıkmak, üzüntüyle başa çıkmaktan çok daha kolaydı. Yanında köpekler havlıyor ve birbirleriyle oynuyor, bazen yolların kenarlarındaki karlara koşuyor ama hep geri dönüyorlardı. Golf sahasına gelip aynı yoldan geri döndüğü zaman güneş vadiyi altın gibi kaplamıştı. Neredeyse iki güneş ışığında parlıyordu. Yönünü değiştirerek Belyanoçi'ye döndü ve annesinin verandasında köpekleri besledi. Bu Meredith'in yeni programında birçok değişiklikten biriydi. Her zaman en az iki şeyi aynı anda yapıyordu. Koşu ayakkabılarını çıkardı ve mutfağa gitti. Semaveri çalıştırdı ve sonra merdivenlerden yukarı çıktı. Annesinin odasının kapısını açtığında yüzü hala kırmızıydı ve düzensiz soluk alıyordu. Ve yatağı boştu. Kahretsin! Meredith dışarı çıkıp kış bahçesine gitti. Babasının geçen Noel'de ona verdiği dantelli geceliği giymiş ve omuzlarına mavi mohair bir battaniye örtmüş olan annesinin yanına oturdu. Annesinin alt dudağı ısırdığı yerden kanıyordu. Ayaklarında ıslandığı için geriye ve toprak yüzünden kahverengiye dönmüş çoraplar vardı. Meredith uzanıp annesinin ellerini kendi elleriyle sarmaya cesaret etti. Ama bu samimi hareketle birlikte söylenebilecek hiçbir kelime bulamadı. Hadi anne, bir şeyler yemen gerek. Dün yedim. Biliyorum, hadi. Annesinin elini tuttu ve ayağa kalkmasına yardım etti. Bu metal bankta çok fazla vakit geçirdikten sonra annesinin vücudu her harekette çıtırdayıp çıtırdayarak yavaşça doğruldu. Annesi tamamen doğrulur doğrulmaz Meredith'ten uzaklaştı ve yassı kaldırım taşı döşeli yoldan eve doğru yürümeye başladı. Meredith onun önden gitmesine izin verdi. Annesinin arkasından mutfağa gitti, oradan Jeff'i aradı ve olanlardan sonra eve kahvaltıya gelemeyeceğini söyledi. Annem yine bahçedeydi, dedi. Sanırım bugün burada çalışsam daha iyi olacak.
Büyük sürpriz.
Hadi Jeff, adil ol. Jeff telefonu kapattı. Telefonun çevir sesiyle incinen Meredith, bunun yerine Jillian'ı aradı. Hemen eski basit rutinlerine geri dönerek okuldan, Los Angeles'tan ve havadan konuşmaya başladılar. Meredith hayretler içinde büyük kızını dinledi. Son zamanlarda giderek daha sık olmaya başladığı üzere bu kendinden emin genç kadının kimya, biyoloji ve tıp fakülteleri hakkında konuşmasını dinledi. Ve bu büyüme ve hayata devam etmenin nasıl gerçekleştiğini merak etti. Jill'i daha dün dişlerinin arasındaki boşluklar olan, bütün bir öğleden sonrayı açmasını beklediği bir elma tomurcuğunu seyrederek geçiren tombul bir kızdı. Geliyor anne, çiçek her an gelebilir. Gidip babamı getirmem gerekiyor mu? Ve Jillian'a araba kullanmayı öğretmek 10 dakika sürmüştü. El kitaplarını okudum anne. Dişlerini gıcırdatmana gerek yok, güven bana. Seni seviyorum Jill'i, dedi Meredith. Kızının sözünü yarıda kestiğini bir an geç fark ederek. Jilly enzimler hakkında bir şeyler söylüyordu. Ya da belki de Ebola. Meredith güldü, onu dinlemiyorken yakalanmıştı. Ve seninle gerçekten gurur duyuyorum. Seni komaya sokuyorum, öyle değil mi? Sadece derin bir uykuya. Jillian güldü. Pekala anne, şimdi gitmem gerekiyor zaten. Seni seviyorum. Ben de seni böceğim. Meredith telefonu kapattığında kendini daha iyi hissediyordu. Tekrar bir bütündü. Kızlarıyla konuşmak hüzün için her zaman en iyi ilaçtı. Aynı konuşmaların hüzne neden olduğu zamanlar hariç elbette. Günün geri kalanında annesinin mutfak masasında çalıştı. Vergileri ödemenin, hasat raporlarını okumanın ve depo masraflarını gözden geçirmenin yanında annesini bir şeyler yemeye razı etti. Onun faturalarını ödedi, giysilerini yıkadı. Nihayet 8'de akşam yemeğinin bulaşığı bittiğinde ve yiyeceklerini kaldırdığında oturma odasına gitti. Annesi babasının en sevdiği koltuğa oturmuş örgü örüyordu. Yanında bir abajur ışıldıyordu. Işık annesinin yüzüne aldatıcı bir yumuşaklık vermişti. Sol tarafında kutsal köşenin mihrabında bulunan mum titrek bir alevle yanıyordu ve dumanı dönerek yukarı çıkıyordu. Annesinin gözleri kapalıydı, parmakları şişleri kullanırken bile. Belli belirsiz kirpikleri solgun yanaklarını yelpazeliyor, yüzüne ürkütücü bir şekilde hüzünlü bir görünüm veriyordu. "Yatma zamanı anne," dedi. Meredith sesinin ne sabırsız ne de yorgun çıkmasına özen göstererek. Tavandaki lambayı açınca odadaki samimiyet bir anda yok olmuştu. "Ben kendi programımı idare edebilirim," dedi annesi. Ve işte böyle başladı annesinin yukarı çıkarıp yatağa yatırmanın bitmek tükenmek bilmeyen eziyeti. Her şey konusunda kavga ettiler. Diş fırçalamak, kıyafet değiştirmek, çorapları çıkarmak. Saat tam 9'u geçtiğinde Meredith nihayet annesini yatağa yatırmıştı. Örtüleri çenesine kadar çekti. Tıpkı bir zamanlar Jillian ve Maddie için yaptığı gibi. "İyi uykular," dedi Meredith. "Rüyanda babamı gör." "Rüya görmek acı veriyor," dedi annesi usulca. Meredith buna ne cevap vereceğini bilemedi. "Öyleyse rüyanda bahçeni gör. Çiğdemler yakında çiçek açacak." "Onlar yenebilir mi?" Son zamanlarda işte böyle oluyordu. Bir an annesi orada, o mavi gözlerin arkasındaydı ve sonra yine aniden gitmişti. Meredith annesindeki bütün bu değişikliklere, bütün bu kafa karışıklığına üzüntünün neden olduğuna inanmak istiyordu. Eğer öyleyse bütün bunların bir sonu olurdu. Ama bu her gün devam ediyordu. Annesi her seferinde dünyadan kopmuş ve kafası karışmış görünüyordu. Meredith, Dr. Burns'ün yaptığı değerlendirmeye olan inancını birazcık yitirmişti. Bunun üzüntü yerine Alzheimer olabileceğinden endişe ediyordu. Annesinin birdenbire deri ayakkabıları ve kilolarca tereyağını, Meredith şimdi evin her tarafına saklanmış tereyağı bulmuştu, saplantı haline getirmesi ve bazen onun hakkında konuşurken bulduğu masaldaki aslan nasıl açıklanabilirdi? Meredith yine annesi olmayan kadına dokundu, korkmuş bir çocuğa yaptığı gibi onu sakinleştirerek. "Her şey yolunda anne. Aşağıda bir sürü yiyecek var," dedi. "Bir dakika uyuyacağım, sonra çatıya çıkacağım." "Çatıya çıkmak yok," dedi Meredith yorgun bir şekilde. Annesi içini çekti ve gözlerini kapadı. Birkaç dakika içinde uykuya dalmıştı. Meredith battaniyeleri ve annesinin düşürdüğü diğer eşyaları toplamak için odada dolaştı. Aşağıda yarın sabah buraya geldiğinde kurutulmaya hazır olması için çamaşır makinesine bir sepet çamaşırı koydu. Sonra Jillian ve Maddie için hazırladığı erzak paketlerini bitirdi. İşini bitirdiğinde saat 10 olmuştu. Evde Jeff'i ofisinde kitabı üzerinde çalışırken buldu. Odaya girerek "Merhaba," dedi. Jeff arkasını dönmedi. "Merhaba." "Kitap nasıl gidiyor?" Harika. Hala okumadım. Biliyorum. O zaman ona doğru döndü. Jeff ona alışık olduğu biçimde baktı. Hayal kırıklığı dolu bir ifadeyle ve Meredith birdenbire ikisini gördü. Uzaktan baktığı bu an ve bu yeni bakış açısı her şeyi değiştirdi. Bir sorunumuz mu var Jeff? Meredith sorduğu bu soruyla Jeff'in biraz rahatladığını, onun bu soruyu sormasını beklediğini görebiliyordu. Evet. Ah! Meredith onun tekrar hayal kırıklığına uğrattığını, kendisinin birdenbire ortaya çıktığı sorunlar hakkında konuşmak istediğini görebiliyordu. Ama ne söyleyeceğini bilmiyordu. Dürüst olmak gerekirse bu şu anda ihtiyacı olan son şeydi. Annesi delirmek üzereydi ve kocası onların sorunları olduğunu düşünüyordu. Bunun bir hata olduğunu bilerek ve bunu düzeltmeyi başaramayarak ofisini terk etti. Ve onun üzgün, hayal kırıklığına uğramış bakışını. Ve yukarıya, o kadar yıldır paylaştıkları yatak odasına gitti. Giysilerini çıkarıp sadece iç çamaşırlarıyla kaldı ve üzerine eski bir tişört giyip yatağa girdi. İki tane uyku hapının işe yaraması gerekiyordu ama yaramadı. Ve daha sonra Jeff yatağa yattığında Meredith, Jeff'in onu hala uyanık olduğunu bildiğini biliyordu. Meredith döndü ve onun sırtına dayandı, fısıldayarak. İyi geceler, dedi. Bu yeterli değildi. Hiçbir şey değildi ve ikisi de bunu biliyordu. Yapmaları gereken konuşma, uzakta kütle toplamakta olan bir fırtına bulutu gibi orada duruyordu. 13. ayrımın sonu. Sayfa no 136. Devamı 14. ayrımda.